Ayrım 4, 10 binlerin dönüşü, Samim Kocagöz, sayfa 41. Halit'in her şeyi meydandaydı. Hatta cebinde kaç parası olduğunu bile herkes bilirdi. Gel gelelim Recep, onun nerede olduğunu, ailesinin nerede oturduğunu, kimler olduğunu bile kimseler bilmiyordu. Halit onunla ilk defa nerede, nasıl tanıştığını gayet iyi hatırlıyordu. Okullar arası bir basketbol maçı oynuyorlardı. O zamanlar Halit daha papaz okulunun 9. sınıfındaydı. Okul takımında oynuyordu. Recep de rakip lisenin takımındaydı. Bir ara Recep de fena halde çarpıştılar. Recep'in omuz başı Halit'in yüzüne çarptı. Halit sersem dedi, yere düştü. Burnundan bir kandır boşandı. Recep onu kucakladığı gibi kenara çıkardı. Pansumanlar, doktorlar. Recep tekrar tekrar af diledi. Tekrar oyuna girdikleri vakit Halit devam edemeyeceğini anladı. Başı dönüyordu. Yerini bir arkadaşına bıraktı. Oyunun sonuna kadar güçlükle oturdu. Halini beğenmeyen okul doktoru ona 3 günlük istirahat verdi. Halit eve gidiyordu. Tramvay durağında Recep onu nefes nefese koşa koşa geldi buldu. Halit'i eve kadar götürmek istedi. Maçlarda bu çeşit işler olağan kazalardır. Fakat Recep'in bu duyarlılığı nedense Halit'e pek aşırı gelmedi. Halinde bir arkadaşlık, bir tabiilik vardı. Yol boyunca konuştu Recep. Lisenin son sınıfında olduğunu, derslerin iyi gittiğini söyledi. Derslerin dışında iyice bir yabancı dil öğrenmek için çok çalıştığından bahsetti Halit'e. Bütün derslerini Fransızca okuduğu için şanslı olduğundan söz etti. Kendi okulunda dil derslerine gereken önemin verilmediğinden şikayet etti. Fakat Türkçe derslerden de muhakkak geri kaldıklarını işaret etti. Eğer isterse ona Türkçe dersler, kitaplar için yardım edeceğini söyledi. Biraz çekingen, onun da kendisine Fransızca'da yardım edip edemeyeceğini sordu. Hiç çekinmeden bir öğretmenden Fransızca ders alabilmek için yeterli parası olmadığını ekledi. Sanki Recep 40 yıllık arkadaşıymış gibi konuşuyordu. Halit'in üstündeki sersemlik, pamuklarla tıkalı burnu o sırada uzun boylu düşünmesine engel oluyordu. Sadece ayrılırken yeni arkadaşının elini sıkmış, evimiz burası, yarın dersten çıkınca bize gel demişti. O günden sonra can ciğer arkadaş oldular. Halit Recep'in bilgisinden çok şeyler kazandı. Ona da Fransızcası için çok yardım etti. Fakat öteki bilgilerin yanında Recep'e sadece dil bilgisinin üstün olduğunu üzülerek öğrendi. Recep ders kitaplarının dışında ne kadar çok kitap okumuş, ne kadar çok bilgi edinmişti. Fakat Recep liseyi bitirince çekti Anadolu'ya gitti. Önce askerliğini yaptı. Üniversiteye ancak Halit'in başladığı yıl geldi başladı. Bu sırada İstanbul'dan uzakken Halit'e kısa kısa mektuplar yazıyor, bana şu kitabı yolla, bu kitabı yolla gibi ricalarda bulunuyordu. Halit dikkat etmişti. Alıp gönderdiği kitapların parasını Recep ay başlarında bir posta havalesiyle ödüyordu. Halit'in arkadaşına gönderdiği kitaplar da ilgisini çekiyordu. Ona aldığı her kitaptan bir tane de kendisi ediniyordu. Zaman zaman okudukları hakkında Recep'e uzun uzun düşüncelerini yazıyordu. Fakat Recep ya oralı olmuyor ya da kısaca düşündüklerin doğru veya yanlış diye kestirip atıyordu. Öyle bir zaman geldi ki bir konu hakkında konuşmadan, birbirlerine yazmadan aynı şeyleri düşünmeye başladılar. Gedikpaşa'daki odalara yerleştiklerinde tam anlamıyla bir fikir arkadaşı olarak üniversiteye başladıklarından beri hiçbir vakit arkadaşlıkları bozulmamıştı. Şu Nesrin Hanım meselesi ciddileşinceye kadar. Recep günden güne sertleşiyor, karakteri kendine göre bir ciddiyet havasına giriyordu. Bir gün küllükte oturuyorlardı. Kalabalıktılar. Arkadaşlardan biri bir tartışmaya sebep oldu. Aklınca Recep'i kızdırmak istiyordu. Recep hakikaten kızdı. Onun kızdığını Halit o zaman ilk ve son defa görmüştü. Recep oturduğu yerden doğrulmuştu arkadaşına. ''Bana bak'' demişti. ''Konuşacaksan namusunla konuş. Yoksa seni eşek sudan gelinceye kadar döverim.'' Hemen eş dost araya girmişti. Sonra yalnız kaldıklarında Halit, ''Niye birden bu kadar sinirlendin yahu?'' diye sordu. Recep gülerek aldırma cevabını verdi. ''Blöf yaptım, yuttu. Yoksa bu eşek herife dayak atmaya bile değmez. Atsan ne olur, atmasan ne olur. Laf cambazlığını hiç sevmem.'' Şu Recep de tartışmalarda, fikir alışverişlerinde amma da taktik kullanırdı. Onu iyi tanımayan gerçekten ne düşündüğünü bir türlü kestiremezdi. Kestiremezdi ama dediklerini kabul etmek zorunda kalırdı. Halit bu düşünceleri arasında gülümsedi. İster misin Recep bana da bir temiz dayak çeksin diye mırıldandı. Yok yok Recep, belki de kendisine blöf yapıyordu. Fakat ne olursa olsun hayatta mücadelenin buna benzer bir takım olaylarla ne demek olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini Halit Recep'ten öğrendiğini kendi kendisine itiraf ediyordu. Şu son zamanlara kadar ne kadar kafası dinç ve sakindi. Bütün işlerini karıştıran Nesrin'di işte. Nesrin tekrar aklına gelince saatine baktı, bire yaklaşıyordu. Oturduğu yerden kalktı, bebeğe indi. Küçük bir lokantada yemek yedi, sonra bir tramvaya binerek kitabını açtı. Beşiktaş'tan Maçka'ya akaretlerin yokuşunu yürüyerek çıktı. Nesrin'in apartmanının önüne geldiği zaman nefes nefeseydi, yorulmuştu fakat biraz da heyecanlıydı. Asansörün kapısına bir kağıt yapıştırmışlar, bozuk olduğunu yazmışlardı. Üç kat merdiveni ağır ağır çıktı, zile basmadan saatine bir kere daha baktı, üçe yaklaşıyordu. Nesrin de yazdığı pusulada erken gelmesini rica ediyordu, toplantı beşteydi. Kapıyı hizmetçi kız açtı. ''Küçük hanıma haber vereyim.'' diye fırladı. Nesrin bugün Halit'in sinirine dokunacak kadar frapan giyinmişti. Göğsü hemen hemen memelerinin ucuna kadar açık gibiydi. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüştü. Suratı boyalı bir palyaço gibi Halit'in gözüne görünüyordu. Birden Halit'in aklından dönüp gerisin geriye kaçmak geçti. Kapının arkasında hareketsiz dikildi kaldı. Nesrin hemen onun koluna yapıştı, salona doğru sürükledi. Salonda da büyük bir değişiklik vardı. Ama Halit bu değişikliği iyice göremiyor, gözleri hep Nesrin'in göğsüne gidiyordu. Onun mırıl mırıl bir şeyler anlatmasına aldırdığı yoktu. Nesrin'i hiçbir zaman böyle görmemişti. Bunun altında bir şeytanlık, bir kasıt olacaktı. Daha evvelde Nesrin'in böyle giyindiğini görmemişti. İnadına mı yapıyordu bu kız? Neydi bu Halit'le pençeleşmek sevdası? Nihayet dayanamadı. Nesrin dedi, dur şu iğneni düzelteyim, neredeyse düşecek. Kızın göğsünde memelerinin arasına iliştirilmiş iğneyi gayet soğukkanlı, hatta parmaklarını iğneden başka hiçbir yere değdirmeden çıkardı. Daha biraz yukarı göğsünü kapatacak şekilde tekrar iğneledi. Bunu biraz da inadına yapmıştı. Nesrin alaylı andamlı delikanlının gözlerinin içine bakarak ''Şimdi de büsbütün göğsümü kapatın Halitciğim'' dedi. Halit gözünü bile kırpmadan iğnenin yeri şimdi daha iyi cevabını verdi. Sonra alaylı ''Ben kıskanç bir adamımdır ha'' diye ekledi. Nesrin sinirlenmemeye çalışarak uysal uysal boynunu büktü, kollarını Halit'in boynuna dolayarak sordu. ''Ben de bugün özene bezene senin için giyinmiştim. Daha beğenmediğin nerem var?'' Halit'in bugün cesareti kazaklığı üstündeydi. Birdenbire yüzünü kızın yüzünden uzaklaştırarak ''Yüzün gereğinden fazla boyalı, bana her zaman olduğun gibi görünmeni isterim.'' cevabını verdi. Nesrin ortalığı çınlatan bir kahkaha atarak Halit'in önünde eteklerini uçurarak döndü. ''Daha başka küçük bey, daha başka nere hoşunuza gitmiyor?'' Halit hiç oralı değilmiş gibi bir cigara yakarak ayaklarını uzatıp bir koltuğa oturdu. ''Küpelerin, bak sana yaraşmış.'' Nesrin bir an durakladı. Bakıştılar, bakıştılar. Sonra bir şey söylemeden salondan çıktı. Çıkmasıyla dönüp başını içeri uzatması bir oldu. ''Kıskanç adamlar çok sinirime dokunur. Ama nedense bugün senin bu halini seviyorum, hoşuma gidiyor. Şimdi gelirim.'' dedi. Halit cigarasının külünü tabloya silikti, kalktı, aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Piyanonun üzerindeki bir yığın notayı karıştırdı. Pencereden saray burnu görünüyordu. Bu sırada hizmetçi kız kahve getirdi. Gözlerini açı açı Halit'i seyrediyordu. Küçük hanımın nişanlısı sanıyordu Halit'i. Onun için Halit'i ne zaman görse heyecanlanırdı bu kızcağız. Onun bu haline Halit hep için için gülerdi. Kızla laf etmiş olmak için sordu. ''Bu pastaları, sandviçleri kim hazırladı böyle?'' Salonun bir köşesinde uzun bir masada çay takımları pastalar duruyordu. ''Ahçı hazırladı, ben de yardım ettim efendim. Büyük hanımla bey sabahleyin büyük adaya köşklerine bir bakmaya gittiler. Taşınacağızla yazlığa hazırlanıyoruz. Onlar gittikten sonra küçük hanım High Life'a gidip bu pastaların bir kısmını kendi eliyle seçip aldı geldi. Bıraksa kız daha da konuşacaktı. Pek güzel, pek âlâ diye mırıldandı. Hizmetçi çıkarken, küçük hanım şimdi geliyorlar efendim diye mırıldandı. Halit gülümsedi. Bir koltuğa oturup yandaki etajerden bir kitap çekiyordu ki Nesrin kapıda göründü. Yüzünü silmiş, tekrar hafif boyamıştı. Böylece koyu renk gözleri daha belirmişti. Saçlarını her zamanki gibi toparlamış, kadife siyah bir kurdele ile arkasına bağlamıştı. Daha kapalı siyah bir elbise giymişti, salonu çınlatan bir sesle. ''Nasıl, hoşunuza gitti mi bayım? Beni beğeniyor musunuz?'' dedi. Halit bir zaman onu süzdü, eliyle yanını gösterdi. Nesrin uysal uysal yanına oturdu, ellerini uzattı. Biraz daha sokularak yanağını da uzattı. ''Öpmeyecek misin?'' ''Oradan değil.'' Delikanlı kızı birden belinden kavradı, kucağına aldı. O da kollarını Halit'in boynuna doladı. Uzun uzun öpüştüler. Nesrin ilk defa bütün kadınlığı ile Halit'i öpüyordu. Neşet ısrar ediyordu. ''Allah'ını seversen Halit, doğruyu söyle. Bir saatten beri senin yanındayım, seninle konuşuyorum. Kravatıma dikkat etmedin mi?'' Halit köşeye sıkışmış, büyük bir koltuğun içinde büsbütün kayboldu. ''Hiç dikkat etmedim.'' ''Doğru söyle.'' ''Dikkat etmedim.'' Nejat sandalyesini biraz daha Halit'in oturduğu koltuğa yaklaştırdı. ''Niçin inat ediyorsun Halit'ciğim?'' ''Canım, bakmadım, görmedim, dikkat etmedim diyorum sana. İşim gücüm yok da senin kravatınla mı uğraşacağım?'' Nejat kıvır kıvır tepesinde kabaran, briyantinle parlatılmış saçlarını, sivriltilmiş tırnaklarını teşhir eden bir hareketle karıştırır gibi yaptı. ''Sen beni çıldırtacaksın, halbuki bugün bütün umudum kravatımdaydı.'' Halit alaylı, ''Peki neden benim kravatına dikkat etmiş olmamı istiyorsun? Bak, ortalıkta bu kadar bayan var.'' Bu tartışma yüksek sesle yapılıyordu. Nesrin'den başka hemen herkes Halit'le Nejat'ın etrafına almıştı. Nejat kaşlarını oynattı. ''Çocuklar!'' diye feryat etti. ''Bu Halit beni öldürecek. İnsan bir arkadaşının kravatı, gömleği, elbisesiyle hiç ilgilenmez mi? Kravatımda ne var sanki?'' Biraz uzunca burunlu bir bayan iliştiği bir koltuğun ucundan seslendi. ''Doğrusu kapıdan girince birdenbire benim gözümü aldı.'' ''Halit, demek ki frapan.'' Nejat kollarını havaya kaldırarak ''Değil!'' diye bağırdı. Kadınlı erkekli kalabalık Nejat'tan yana çıkıyordu. Nesrin uzakta piyanonun kenarına dayanmış, eliyle hafif hafif tuşlara dokunuyordu. Arkadaşları ile Halit'in alay ettiğinin farkındaydı. Kendini Halit'ten yana hissedemiyor, biraz da ona içer diyordu. Fakat hani Halit'in bu hali daha 2 saat önce kendisini onun kucağına bütün isteğiyle bırakıverdiği için, onu artık erkeği kabul etmeyi içine sindirdiği için gururunu da okşamıyor değildi. Kabul ediyordu. Şu salondaki iyi tanıdığı kalabalıktan Halit üstün yaratılışla bilgili, görgülü bir gençti. Ortalıkta onun da arkadaşlık ettiği bazı delikanlılar vardı ki Nesrin daha onlar hakkında bir fikir edinememişti. Örneğin şu çok yakışıklı delikanlı aktör. Nesrin böyle piyanonun kenarında etrafını seyrederek düşünceye daldığı sırada Nejat'ın öfkeyle Halit'in yüzüne karşı bağırdığını duydu. ''Ben de seni şair bilirdim. Hiç de ince ruhlu değilsin.'' Halit kahkahayı bastı. ''İnce ruhlu şairler devri geçti oğlum.'' ''Allah aşkına Halit, daha fazla üzerime varma, şimdi bayılacağım.'' Halit'in sesi ciddileşti. ''Nejat, senin saç, kravat, elbiseden başka hayatta bir düşüncen, bir amacın, yapacağın bir iş yok mudur?'' ''Sana 100.000 kere söyledim ki vardır.'' Etraftan ''Neymiş, neymiş acaba?'' diyenler oldu. Nejat'ın bayıldığı, istediği olmuştu. Salonun bütün ilgisini üzerine çekmişti. ''Hukuk okuyorum, şurada bitirmeye 1 yılım kaldı.'' ''Bazı budalalar gibi süfli işlerle uğraşacak değilim. Avukat filan olacağım yok. Derhal hariciyeci olacağım.'' Halit sözünü kesti. ''Nasıl derhal hariciyeci olursun?'' ''Basmaya, babamın bir sözü yeter.'' ''Peki, derhal hariciyeci oldun?'' ''Ondan sonra ver eline Avrupa, Amerika şehirleri. Ömrümü oralarda geçireceğim. En güzel kitapları okuyacağım. En güzel konserleri dinleyeceğim. En büyük tiyatroları seyredeceğim. en güzel toplantılara, çaylara, balolara gideceğim. Daha en güzel çikolataları yiyeceğim. Burası bir sürü budalanın oturduğu memleket. Dünya zeki insanlarındır. Halk hayvana benzer. Ben bu pis Türkiye'de oturacak değilim. Ortalıkta bir şaşkınlık rüzgarı esti. Halit gayet soğukkanlı oturduğu yerden kalktı. Fakat birdenbire bir kaplan gibi atılarak Nejat'ın o iki saattir lafını ettiği kravatının düğümünden yakaladı. Yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Öfkeden tir tir titriyordu. Ulan diye bağırdı. Sen şu sözünü geri alıyor musun? Yoksa seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. Nejat korkudan bembeyaz kesilmişti. Her şeyden önce salondaki süksesinin iki paralık olduğu aklına geliyordu kekelede. Ben fena bir laf etmedim ki Halit, niye sinirleniyorsun? Şu Türkiye memleketim hakkında söylediklerini ya tekrarla ya da geri al. Ona göre hareket edeceğim. Bir eliyle Nejat'ın boğazını sıkıyor, öteki elinin yumruğunu sıkmış havaya kaldırmış bekliyordu. Bu sırada yakışıklı aktör araya girdi. ''Bırak Halit'' dedi, ''dövmeye bile değmez.'' Halit'i aldı yerine oturttu. Sonra tıpkı sahnede bir role çıkmış gibi şaşkın şaşkın ayakta sallanan Nejat'ın önünde durdu. Onun yanağını okşayarak, ''Sen anana sövmek istemedin değil mi Nejat?'' Ağzından çıkan sözler laf olsun diye çıkan sözlerdi. ''Haydi kendi onurunu düşünmeden, bu kadar milletin hiç olmasa şu salondakilerin yüzüne haksız yere tükürmek istemezdin değil mi?'' ''Seni bu seferlik affediyoruz. Belki Halit de affeder.'' dedi. Halit'e döndü. O biraz önceki öfkesini yenmişti bile. Gülümseyerek, ama zehir gibi gülümseyerek, ''Çoktan affettim Nejat'ı.'' dedi. ''Bir kuklaya, bir zavallıya kızmak, darılmak aklımın köşesinden geçmez. Baksanıza, hayatta başarılı olabilmek için kendisinden çok sadece babasına güveniyor.'' Bütün salondakiler taş kesilmişti. Kimsecikler ağzını açıp bir kelime söyleyemiyordu. Nejat hala şaşkın şaşkın orta yerde sallanıyordu. Nihayet sendeleye sendeleye kapıya doğru yürümek istedi. Fakat bir kızcağız onu kolundan çekip yanına oturttu. ''Canım, kapayın şu tartışmayı.'' diye söylendi. ''Değiştirin sözü.'' O zaman Halit çınlayan bir sesle, ''Ha, ne konuşuyorduk? Sahi mesele Nejat'ın kravatıydı.'' ''Latife ettim Nejat, beğenmediğimi söyledim ama kravatın gerçekten çok güzel. Doğrusu ben böylesini seçemezdim. Hani bu kadar paraya da kıyamazdım ya, çok pahalıdır.'' diye konuşmaya başladı. Nesrin pikaba ortalığı zıplatan bir plak koydu. ''Çocuklar dansa!'' diye bağırdı. Herkes canlanmıştı. Önce bir köşede oturan koyu renk elbiseli bir delikanlının gözleri parladı. Dişlerinin arasında sıktığı, parmaklarıyla zarif bir şekilde tuttuğu piposunu tablanın kenarına bıraktı. Eli yüzü sadece boya olan yanındaki bayana eğildi. Nesrin'in toplantıları hiçbir zaman bu kadar sıkıcı olmazdı. Bu Halit onun aklını fena çelmeye başladı. ''Her nalise buyurun dans edelim.'' dedi. Kalktılar, onları hemen hemen bütün salon izledi. Nesrin oturduğu yerden kıpırdamayan Halit'e yaklaştı. ''Benimle dans etmeyecek misin sevgilim?'' diye kulağına fısıldadı. Halit gülümseyerek onun elini tuttu, doğruldu. ''Bilmem.'' diye söylendi. ''Şu dans plaklarının temposuna mı, yoksa senin tempona mı bir türlü uyamıyorum, zorluk çekiyorum.'' Nesrin anlamlı anlamlı onun yüzüne baktı. ''Uymaya çalış, zor bir iş değil ki.'' Nesrin delikanlının gözlerinin içine baktı. ''Elimden geldiği kadar çalışacağım, sana uyacağım Halit.'' Müziğe ayak uydurdukları zaman adeta kimseden çekilmeden yanağını Halit'in yanağına koydu. ''Bugün seni o kadar çok seviyorum ki sana uymamak elimden gelmez.'' ''Söz mü?'' ''Söz.'' Salonu bir cigara dumanı almıştı. Herkes kendi havasına dönmüştü. Biraz önceki olay unutulmuş gibiydi. Nejat'ın çıkıp gitmesine engel olan kız onu zorla dansa kaldırıyordu. Nesli'nin onlara gözü ilişti. ''Hain!'' dedi Halit'e. ''Saatlerden beri arkadaşlarımla, misafirlerimle alay ediyorsun. Hele Nejat'ın tutulacak tarafını bırakmadın. Başka zaman olsaydı seninle muhakkak kavga ederdim ama bugün yapamıyorum. Bundan sonra da yapabileceğimi hiç zannetmiyorum.'' ''Seni öylesine seviyorum ki Halit, al sana işte kaç yıldır bir türlü söyleyemediklerimi söylemek bugün içimden geliyor. Keşke bugün şu çay işini çıkarmasaydım, baş başa kalırdık.'' ''Çay işini beni çağırmak için çıkardın.'' ''Yine hayır, ne başlama, bana bari yapma. Evet, senin için yaptım, bana dargın gibiydin. Gel, gel Halit. Bugün annemi, babamı da adaya savdım. Evde yalnızım. Beni öpmek için gel. Seni öpmek için çıldırıyorum diyemezdim ya. Şimdi bak, pekala söyleyebiliyorsun. Nesrin delikanlının kollarının arasına biraz daha sokuldu. O da onu biraz daha sıktı. Artık seni kocam gibi hissediyorum Halit. Ne olur beni bu gece bırakma. Misafirler gittikten sonra bir yerlere kadar gider, yemek yeriz, eğleniriz, gezeriz. Hep seninle beraber olmak istiyorum. Yalnız bu gece için mi? Ömrümce beraber olmamız için yakında karar verebileceğimizi zannediyorum. Halit hoppala diye güldü. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Öyle deme sevgilim, insanın geleceği için karar vermesi kolay mı? Halit gülerek mırıldandı. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Elbette umut var. Ama acaba senin için mi, benim için mi? İkimiz için de. İncil'deki bu laf bütün insanlara her ikimiz için de söylenmiş diyelim. Fakat bir teselli olduğunu unutma. Şimdilik dilekleyelim. O kadar istiyorum ki, ama acele etmeyelim Halit. Vereceğimiz karar çok önemli. Oo, çok önemli. Aman acele etme. Yine benimle alaya başladın. Sen mi ben mi işin alayındayız, bir türlü anlayamıyorum. Allah aşkına kavga etmeyelim Halit. Seni bugün çok seviyorum, ne olur beni kırma. Peki canım, biliyorsun ki ben de seni seviyorum. 4. ayrımın sonu. Sayfa 53.